Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 11. ayrım. Poirot konuşmaya ara verdi. Doktor Lidner merakla, "Evet," dedi. Poirot konuşmasını ağır ağır ve alçak bir sesle sürdürdü. "Ben hep gerçek aşkı ilk gördüğüm anda anladığımı düşünmüşümdür Doktor Lidner. Sanırım karınızı çok büyük bir tutkuyla seviyordunuz, öyle değil mi?" Lidner kısa ve net, "Evet," dedi. Poirot başıyla onayladı. "Evet, devam edelim." Doktor Reilly sabırsızca atıldı. "Çok iyi olur. Haydi, haydi durmayalım." Poirot ona sitemle baktı. "Dostum, bu kadar sabırsız olmamalısınız. Bu gibi bir olayda her şeyin belirli bir düzen ve yöntem içinde incelenmesi gerekir. Aslında benim her olaya yaklaşım şeklim budur. Neyse, bazı olasılıkları ortadan kaldırmış olduğumuza göre şimdi çok önemli bir noktayla karşı karşıya bulunmaktayız. Aslına bakılırsa, nasıl diyordunuz, tüm kartların açık oynanması gerekir. Hiçbir şey gizli kalmamalıdır." Doktor Reilly, "Elbette," dedi. Poirot, "Bu nedenle ben de gerçeği tüm çıplaklığıyla gerçeği istiyorum," diye ekledi. Doktor Lidner onu şaşkınlıkla süzdü. "Emin olun Monsieur Poirot, sizden hiçbir şey gizlemedim. Bildiğim her şeyi anlattım. Yine de bana her şeyi anlatmadınız." "Gerçekten anlattım. Unuttuğum bir ayrıntı olduğunu sanmıyorum." Doktor Lidner üzgün ve perişan görünüyordu. Poirot ağır ağır başını salladı. "Hayır, örneğin bana hemşire Lidner'ı bu eve neden getirdiğinizi açıklamadınız." Doktor Lidner iyiden iyiye şaşırmıştı. "Bunu daha önceden de açıkladım. Durum ortada. Karımın sinirsel durumu, korkuları." Poirot öne doğru eğilip işaret parmağını ağır ağır salladı. "Hayır, hayır, hayır. Tam da bu noktada kafamın almadığı, açıklayamadığım bir şey var. Evet, karınız tehlikedeydi. Evet, ölümle tehdit ediliyordu. Ama siz bunu polise bildirmediniz ya da özel bir dedektife başvurmadınız. Sadece bir hemşire çağırdınız. İşte bence bu çok anlamsız."
Ben...
Doktor Lidner durakladı, yanakları kızarmıştı.
"Ben düşündüm ki..."
Sustu. "İşte şimdi asıl can alıcı noktaya geliyoruz." Poirot ona cesaret vermeye çalıştı. "Evet, ne düşündünüz Doktor Lidner?" Adam sessizliğini sürdürdü. Perişan, yorgun ve hayata küsmüş bir hali vardı. Poirot babacan bir tavırla onu anladığını belirtir şekilde konuşmaya başladı. "Bakın, bir tek şey dışında bana anlattığınız her şey mantıklı. Neden bir hemşire?" "Evet, bunun bir yanıtı var. Aslına bakarsanız tek bir yanıtı olabilir. Siz karınızın tehlikede olduğuna inanmıyordunuz." Doktor Lidner acı acı inledi. "Tanrı beni bağışlasın, bu doğru. Gerçekten inanmıyordum, inanamıyordum." Poirot avını bekleyen bir kedi gibi onu büyük bir dikkatle süzüyordu. "Peki ne düşünüyordunuz?"
"Bilmiyorum, bilemiyorum."
"Biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz. Belki de ben size yardımcı olabilirim. Bir varsayımda bulunayım. Doktor Lidner, siz aslında o mektupları karınızın yazdığından kuşkulanıyordunuz, değil mi?" Doktor Lidner'ın yanıt vermesine gerek yoktu. Poirot'un varsayımının doğru olduğu o kadar belliydi ki. Doktorun yalvarırcasına elini kaldırması da bunun böyle olduğunu açıkça gösteriyordu. Derin bir soluk aldım. Demek ben de tahminimde yanılmamıştım. Doktor Lidner'ın bana bu konuda ne düşündüğümü sorduğu zamanki tuhaf ses tonunu anımsıyordum. Ağır ağır, düşünceli bir biçimde başımı salladım. Ve birden Poirot'un gözlerini bana dikmiş olduğunu fark ederek afalladım. "Siz de aynı şeyi mi düşünüyordunuz hemşire?" "Bunu aklımdan geçirmediğimi söyleyemem," dedim. "Neden?" "Bay Coleman'ın bana gösterdiği mektupla diğer mektuplardaki yazılar arasındaki benzerliği açıkladım." Poirot Doktor Lidner'a döndü. "Siz de bu benzerliği fark etmiş miydiniz?" Doktor Lidner başını eğdi. "Evet, ettim. Tehdit mektuplarındaki yazı küçük ve sıkışıktı. Louis'inki gibi iri ve geniş aralıklı değildi. Ama harflerden bazılarının kıvrımları aynıydı. Durun göstereyim." Ceketinin cebinden birkaç mektup çıkararak bunlardan birini seçti ve Poirot'a uzattı. Bu karısının ona yazdığı mektuplardan biriydi. Poirot dikkatle bu mektupla imzasız mektuplardaki yazıyı karşılaştırdı. Sonra da "Evet," diye mırıldandı. "Evet, iki mektupta da benzer karakterler var. S'lerin tuhaflığı, değişik bir E,
Ben el yazısı uzmanı değilim. Kesin bir şey söyleyemem. Bu arada şimdiye dek hiç aynı noktada hemfikir olan iki yazı uzmanına rastlamadığımı da özellikle belirtmek isterim. Ama en azından şunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu iki el yazısı arasında belirgin bir benzerlik var. Bunları aynı kişinin yazmış olma olasılığı yüksek. Ama bu kesin değil. Her olasılığı göz önüne almamız gerekiyor. Sandalyesinde arkasına yaslanarak düşünceli bir tavırla "Üç olasılık var," dedi. 1. Yazılar arasındaki benzerlik yalnızca bir rastlantı. 2. Bu tehdit mektuplarını bilmediğimiz bir nedenden dolayı Bayan Lindner'ın kendisi yazdı. 3. Mektupları bilinçli bir şekilde Bayan Lindner'ın yazısını taklit ederek biri yazdı. Peki de neden? Kesin bir şey söylemek zor. Bu üç olasılıktan birinin doğru olması gerek. Doktor Lindner'a döndü. Mektupları karınızın yazmış olabileceğini fark ettiğiniz ilk anda ne düşündünüz? Doktor Lindner başını salladı. Bu düşünceyi aklımdan silmeye çalıştım. Bana korkunç göründü. Hiçbir araştırma yapma gereği duymadınız mı? Doktor Lindner bir an duraksadı. Acaba Louis geçmişini düşündükçe endişeden aklını mı yitirmeye başladı diye kaygılandım. Hatta farkında bile olmadan şuursuzca bu mektupları yazdığını bile düşündüm. Birden Doktor Reilly'ye dönerek sordu. Bu olabilir değil mi? Doktor dudaklarını büzdü. İnsan beyninin neler yapabileceği tam olarak kestirilemez. Bu arada anlamlı bir şekilde Poirot'a baktı. Poirot onun ne demek istediğini anlamış olmalıydı ki bu konunun üzerinde durmaktan vazgeçti. Bu mektuplar çok ilginç ama bizim olaya bir bütün olarak yaklaşmamız gerekiyor. Bence bu olayda 3 alternatif olasılıkla karşı karşıyayız. 3 mü? Evet. Birinci olasılık, belki de en basiti, karınızın ilk kocası hala yaşıyor. Bayan Lindner'ı tehdit etti ve sonra da onu öldürdü. Eğer bunun doğru olduğunu kabul edersek o zaman tek sorunumuz adamın kimseye görünmeden eve nasıl girip çıktığını keşfetmek. İkinci olasılık, Bayan Lindner ancak bir doktorun anlayabileceği nedenlerle o tehdit mektuplarını kendisi yazdı. Gazdan zehirlenme işini de kendisi düzenledi. Bildiğiniz gibi gaz kokusunu ilk fark eden de oydu. Ama o mektupları yazan oysa, o zaman tehditlerin hedefindeki kişinin gerçek anlamda tehlikede olmaması gerekir. O zaman katilin farklı bir amacı olduğunu düşünmemiz gerekir. Yani bu evdekilerin arasından birinin. Poirot, Doktor Lindner'ın itiraz etme isteğiyle mırıldanmasını aldırmayarak sözlerini sürdürdü. Evet, bu durumda tek mantıklı açıklama bu. Buradakilerden biri kişisel bir düşmanlıktan dolayı Bayan Lindner'ı öldürdü. Ve bu her kimse mektupları biliyordu. Ya da en azından karınızın korktuğundan ya da birinden korkuyormuş gibi rol yaptığından haberdardı. Bu da katilin kafasında bu gerekçeden hareketle Bayan Lindner'ı yakalanma tehlikesi olmadan öldürebileceği düşüncesinin belirmesini sağladı. Cinayeti dışarıdan birinin, yani tehdit mektuplarını yazan kişinin, işlediğinin düşünüleceğinden emindi. Tabii bir diğer olasılık da katilin Bayan Lindner'ın geçmişini bildiği ve tehdit mektuplarını yazdığı. Ama bu durumda katilin onun yazısını neden taklit ettiğini açıklamamız olanaksız. Ne de olsa mektupları dışarıdan birinin yazdığının düşünülmesi katilin çok daha fazla işine gelirdi. Bence en ilgi çekici olan bu üçüncü olasılık. Kanımca o mektuplar hayali değil. O mektupları gerçekten Bayan Lindner'ın ilk kocası ya da adamın kardeşi yazdı. Ve bu kişi kazı ekibinden biri. 16. Bölüm Şüpheliler. Doktor Lindner ayağa fırladı. Bu olanaksız. Olanaksız. Düşüncesi bile saçma. Poirot onu sakin bakışlarla süzdü ama yanıt vermedi. Yani sizce karımın eski kocası kazı ekibinin içinde ve karım onu tanımadı öyle mi? Evet, olaya bir de şu açıdan bakın. Karınız 15 yıl önce bu adamla yalnızca birkaç ay birlikte yaşamış. Bunca zaman sonra onunla karşılaşsaydı acaba onu gerçekten tanır mıydı? Bence hayır. Herhalde adamın yüzü, vücudu bir hayli değişmiştir. Sesi pek değişmemiş olabilir ama bu kolaylıkla halledilebilecek bir ayrıntı. Şunu da unutmayın. Bayan Lindner onun kendi evinde olabileceğini düşünmüyordu. Adamın dışarıdan gelecek bir yabancı olmasını bekliyordu. Hayır, bence Bayan Linner eski kocasıyla karşılaşsaydı onu kesinlikle tanıyamazdı. Sonra ikinci bir olasılık daha var. Adamın kardeşi. Geçmişte abisine taparcasına bağlı olan küçük bir çocuk. Artık yetişkin biri olmalı. Bayan Lindner karşısına çıkan 30'larına yaklaşan bir adamın geçmişte kendisini kıskanan 11-12 yaşındaki çocuk olduğunu anlayabilir miydi? Bence hayır. Evet, bu noktada genç William Bosner'ın üzerinde durmamız gerekiyor. Unutmayın ki onun gözünde abisi kesinlikle bir vatan haini, bir casus değildi. Vatanı, yani Almanya uğruna kendini feda eden bir kahramandı. Bu yüzden de asıl hainin sevgili abisini ölüme gönderen canavarın Bayan Lindner olduğuna inanıyordu. Duyarlı bir çocuk, zihninde yarattığı kahramanı tapabilir, bu takıntısı olgunluk çağında da sürer ve büyük bir intikam arzusunu besleyebilir. Doktor Reilly kesinlikle doğru dedi. Çocukların büyüklerden daha çabuk unuttuklarına ilişkin görüş artık eskisi kadar kabul görmüyor. Birçok insanın küçük yaşlarda etkilendikleri olaylarla yaşamlarını şekillendirdiklerine inanılıyor. Bien. Bu durumda iki olasılıkla karşı karşıyayız. Şimdilerde 50 yaşlarında olması gereken Frederick Bosner ve 30'una yaklaşan William Bosner. Şimdi ekiptekileri bir de bu bakış açısıyla incelemeye çalışalım. Doktor Lindner mırıldandı. Hayal bu. Adamlarım. Kendi kazı ekibindeki dostlarım. Olmaz. Olamaz. Poirot soğuk ama alaycı bir tavırla, bu yüzden de hiç şüphe çekmeyecek biri dedi. İyi bir bakış açısı. Comenchons. Dipnot. Başlayalım. Neyse, kim Frederick ya da William olamaz. Kadınlar, doğal olarak Miss Johnson'la Bayan Mercado'yu listeden çıkarabiliriz. Başka? Carrie, Louise'le tanışmadan önce onunla yıllarca birlikte çalıştık. Zaten yaşı da uygun değil. Carrie tahminimce 38-39 yaşlarında olmalı. Frederick için çok genç. William için ise yaşlı. Evet, diğerlerine bakalım. Peder Lavin ve Joseph Mercado bunlardan herhangi bir Frederick Bosner olabilir. Doktor Lindner yarı kızgın, yarı alaycı bir tavırla, Monsieur Poirot, Peder Lavin dünyaca tanınmış eski bir yazı uzmanı. Bay Mercado ise yıllarca New York'ta ünlü bir müzede çalıştı. İkisinden birinin düşündüğünüz kişi olması bence olanaksız. Poirot elini boş ver dercesine salladı. Olanaksız, olanaksız. Bu sözcüğü hiç önemsemiyorum. Ben asıl olanaksız görüneni yakından incelerim. Olanaklı olabilir mi diye. Neyse, şimdilik bunu geçelim. Başka kim var? Karl Rader. Alman isimli bir genç adam. David Emmott. Unutmayın ki o iki sezondur bizimle birlikte. Kendisi çok sabırlı bir insan. Eğer cinayet işlemeye karar verseydi bunun için acele etmeyeceği kesin. İyice hazırlanırdı. Doktor Lindner çaresizlik içinde umutsuzca homurdandı. Poirot ekledi. Ve son olarak da William Coleman. O bir İngiliz. Neden olmasın? Bayan Lindner küçük William'ın Amerika'dan ayrıldığını ve bir daha da izinin bulunmadığını söylemedi mi? Belki de çocuk İngiltere'de büyüdü. Doktor Lindner, her şey için bir yanıtınız var, dedi. Derin derin düşünüyordum. En başından beri William Coleman'ın tavırları bana gerçek bir İngiliz'den çok, Woodhouse'un romanlarındaki kahramanlardan birinin tavırlarıymış gibi görünmüştü. Yoksa o da mı sürekli rol yapıyordu? Poirot küçük not defterine bir şeyler yazdı. Evet, düzen ve yöntem ilkesine göre bildiklerimizi sıralayalım. İlk etapta elimizde iki şüpheli var. Peder Lavin ve Bay Mercado. İkinci olaraksa üç isim. Coleman, Emmott, Reader. Şimdi bunu farklı bir bakış açısından inceleyelim. Fırsat ve olanak. Evdekilerin hangisi cinayeti kolaylıkla işleyebilecek fırsat ve olanağa sahipti? Carrie kazıdaydı. Coleman hasanihte. Siz ise Doktor Lindner terastaydınız. Bu durumda geriye rahip Lavin, Bay Mercado, Bayan Mercado, David Emmott, Miss Johnson, Carl Reader ve hemşire Lindner'ın kalıyor. Ama diye bağırarak sandalyemden sıçradım. Poirot gözlerini kırpıştırarak bana baktı. Korkarım sizi de listeye katmak zorundayız hemşire. Avlu boşken Bayan Lindner'ın odasına gidip onu öldürmeniz hiç de zor değildi. Güçlü, kuvvetli bir kadınsınız. Herhalde Bayan Lindner de siz başına darbeyi indirinceye kadar sizden kuşkulanmazdı. O kadar sinirlenmiştim ki bir şey söyleyemedim. Doktor Reilly ise neşeyle gülüyordu. İlginç bir olay olurdu diye mırıldandı. Hastalarını birer birer öldüren bir hemşire. Ona öyle kötü kötü baktım ki. Doktor Lindner ise başka bir alemdeydi. Emot katil olamaz Monsieur Poirot. Onu bunun dışında tutabilirsiniz. O üzerinde durduğunuz 10 dakika boyunca benim yanımda terastaydı. Öyle de olsa onu bunun dışında tutamayız. Aşağı inince doğruca Bayan Lindner'ın odasına gitmiş, Bayan Lindner'ı öldürmüş, sonra da kapları yıkayan çocuğa seslenmiş olabilir. Ayrıca cinayeti çocuğu sizin yanınıza gönderdiği sırada da işlemiş olabilir. Doktor Lindner başını salladı. Ne korkunç bir kabus bu. Akıl alır gibi değil, sıra dışı. Poirot'un bunu onaylaması beni gerçekten şaşırtmıştı. Bu doğru. Bu gerçekten sıra dışı bir cinayet. İnsan sık sık böyle olaylarla karşılaşmıyor. Aslında temelde cinayet iğrenç ve basit bir olaydır. Gel gelelim, bu sıra dışı bir cinayet. Doktor Lindner, sanırım karınız da sıra dışı bir kadındı. Bu varsayım o kadar doğruydu ki ister istemez irkildim. Poirot, sözlerim doğru değil mi hemşire? Diye sordu. Doktor Lindner yavaşça, ona Louise'in nasıl bir insan olduğunu anlatın hemşire. Çünkü sizin ön yargılarınız yok. İçtenlikle dürüstçe yanıt verdim. Louise Lindner çok güzel, çok hoş bir kadındı. Ona hayran olmamak, onun için bir şeyler yapmak istememek olanaksızdı. Şimdiye dek onun gibi biriyle hiç karşılaşmamıştım. Teşekkürler diyen Doktor Lindner bana bakarak hafifçe gülümsedi. Poirot nezaketle, tarafsız biri tarafından söylenmiş olması bu tanık ifadesinin önemini arttırıyor dedi. Neyse devam edelim. Fırsat ve olanak açısından incelendiğinde cinayeti gerçekleştirebilecekler listesinde 7 isim daha var. Hemşire Lindner'ın, Miss Johnson, Bayan Mercado, Bay Reader, Bay Mercado, Bay Emmott ve Peder Lavin. Bir kez daha hafifçe öksürerek boğazını temizledi. Gerçekten de bu yabancıların çok tuhaf davranışları vardı. Bir an için kabul edelim ki üçüncü varsayımımız doğru. Yani katil Frederick ya da William Basner. Ve bu her kimse kazı ekibinden biri. Şimdi de iki listeyi birleştirip kuşkulu sayımızı dörde indirebiliriz. Rahip Lavin, Bay Mercado, Carl Reader, David Emmott. Doktor Lindner kararlılıkla, Peder Lavin söz konusu bile olamaz dedi. Kendisi Tunus'taki Peres Blanks Manastırı'ndan. Ben de adamın sakalı da gerçek diye ekledim. Poirot güldü. Hemşire, profesyonel bir katil asla takma sakal kullanmaz. Meydan okurcasına, onun profesyonel bir katil olduğunu nereden biliyorsunuz diye sordum. Eğer öyle olmasaydı daha ilk bakışta anlardım. Kendini beğenmiş diye düşündüm. Sonra yine de dedim, pederin sakalı gibi bir sakal uzatmak sanırım oldukça zaman alır. Poirot mırıldandı. Yerinde bir saptama. Doktor Lindner öfkeyle söylendi. Bu saçmalık, kesinlikle saçmalık. Hem rahip hem de Mercado ünlü kimseler. Uzun yıllardır tanınıyorlar. Poirot ona doğru döndü. Bakış açınız doğru değil. Çok önemli bir noktayı atlıyorsunuz. Eğer Frederick Basner ölmediyse yıllardır ne yapıyordu? Yaşamını farklı bir isimle sürdürdüğü kuşkusuz. Herhalde farklı bir meslek de seçmiştir. Doktor Reilly alaycı bir havada, yani Peres Balanx'da keşişlik gibi mi? Diye sordu. Poirot, bunun biraz olağan dışı göründüğünü kabul etmeliyim diye itiraf etti. Ama yine de Lavin'i liste dışı bırakmamalıyız. Sonra diğerleri de var. Reilly, gençler mi? Diye sordu. Doğrusunu istersen bence içlerinden yalnızca bir tanesi bu tanıma biraz uyuyor. Kim? Carl Reader. Tabii ki onun aleyhinde de kesin bir bulgu yok elimizde. Ama bazı gerçekleri kabul etmek gerek. Carl Reader yaş olarak uygun. Adı Alman ismi. Ve kazı ekibine bu yıl katılmış. Bayan Lindner'ı öldürmek için elinde fırsat da vardı, olanakta. Avlu boşken fotoğraf stüdyosundan çıkıp avludan geçme, cinayeti işledikten sonra da çabucak geri dönme olanağına sahipti. Ve eğer o yokken fotoğraf odasında biri gidip orada olmadığını fark edecek olursa, rahatlıkla karanlık odada olduğunu iddia edebilirdi. Asla onun suçlu olduğunu söylemek istemiyorum. Ama eğer bir şüpheli arıyorsak, onun buna en uygun kişi olduğu anlaşılıyor. Poirot'un bu düşünceye katılmadığı anlaşılıyordu. Ciddi ancak kuşkulu bir ifadeyle başını salladı. Evet, en başından beri en çok Carl Reeder şüpheleri üzerine çekiyor. Ama ben sorunun o kadar da basit olmadığı kanısındayım. Ve ekledi. Artık bunu tartışmayalım. Şimdi eğer mümkünse cinayetin işlendiği odayı görmek istiyorum. Elbette. Doktor Lindner ceplerini karıştırdı. Sonra Doktor Riley'e döndü. Anahtarı Yüzbaşı Maitland almıştı. Yüzbaşı Maitland anahtarı bana verdi diyen Riley anahtarı cebinden çıkardı. Kendisi yerel halk arasında çıkan bir çatışmaya bakmaya gitti. Doktor Lindner çekinerek, "Eğer sakıncası yoksa ben gelmeyeceğim," diye mırıldandı. Belki hemşire, "Poirot tabii," dedi. "Tabii, kesinlikle anlıyorum. Kimseye gereksiz acı vermek istemem. Hemşire, bana eşlik eder misiniz?" "Elbette," dedim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 12. ayrımda.